Merhaba. Beni oturduğum yerde dertten derde salan, son derece derin bir edebi dizi olmasına rağmen bu da yapılacak iş mi? Gözüne görünecek var bunun. Bile bile Lades gibi nidalarla okuduğum bir başyapıt Dune evrenine kaldığımız yerden devam ediyorum. Dune'la ilgili yayınladığım ilk kayıtta bu evreni ve birkaç önemli kahramanı anlatmıştım. Bu arada en çok dinlenen bölümlerimden hala, çünkü o sıra Dune çok meşhurdu ilk filminden dolayı. İşte o ilk kayıtta da karakterlerle insanları sıkmayayım, mümkün olduğunca alıntısız ve genel bir bakış açısıyla sunayım diye daha çok kitabın niyetine odaklanmıştım. Bu kayıtta da aynısını yapacağım. Yoksa şimdi başlarsam muaddip mi desem, yoksa sen mi gerçek ismini söylemek istersin Paul tadında bir kayıt olacak. Çünkü kitabın yazarı Herbert önünde Arapça, Latince, Fransızca sözlüğü açıp enteresan isimlerle onlarca karakter yaratmış. Dolayısıyla kum solucanından anam babam usulü kum solucanı olarak bahsetmek daha kolay olacak benim için. İlk iki kitabın kahramanı Paul ile başlayalım. Yani bu çocuğu iyice seçilmiş çocuk bellediler ve havalara girdi haliyle. Babasını, çok sevdiği büyüğü Duncan'ı öldürüp tüm düzenini yerle bir ettiklerinde çöldeki bedevilere, fremenlere sığındı. Sığındı ama gitti içlerinden de birini öldürdü, güç testi yapar gibi. Kanında var kavga dövüş. Zaten bu kitapta da anlıyoruz ki insanoğlu aşırı gaza gelebilen bir canlı. Polü şişire şişire korkunç bir tiran haline getirdiler ve kırdı geçti. Bütün 61 milyar insanı yani. Ve bunları da biliyordu. Nerelere sürükleneceğini biliyordu diyeceğim ama yükseliyorum sinirimden, o yüzden daha fazla detaya girmeyeceğim. Ya sen alnın ortasında adeta seçilmiş yasıyla geziyorsun. Aynen benim Cesaret klanından hatırı sayılır bir cadı. Bile isteye nasıl bir psikopata dönüştün ne çocuğum sen diye diye bitirdim kitabı. Paul'ün yerli halktan sevgilisi ve tek aşkı Chani ise Paul'e varis vermeyle meşgul. Daha doğrusu vermek istemekle. Yani bakın arkadaşlar, inanır mısınız? Arrakis gezegeninde bile çocuk yok mu çocuk diye insan darlayan dostlarımız mevcut. Chani de üşenmiyor, yapıyor iki çocuk. Kız olan Ganime, erkek olan Leto ve evet aynen oğluna babasının adını verdi Paul. Chani de bu doğumların sonunda ölüyor. Sonra da George Lucas bu bölümü alıp aynen Star Wars'ta Sith'in intikamını koyuyor. Paul da aslında Anakin Skywalker gibi, daha doğrusu Anakin Skywalker biraz Paul gibi bir dönüşüm öyküsünün kahramanı ama çok daha derinlikli, çok daha zeki, bayağı karmaşık bir karakter Paul. Zaten aralarında ciddi bir yıl farkı var. Birbirinden çok, birisinden çok esinlenen bir hikaye söz konusu. Burada bir protagonist var ama maalesef Anakin Skywalker Paul gibi derinlikli bir karakter değil. O dönüşümü çok daha şeffaf izleyemiyoruz Star Wars'ta. O yüzden zaten benim favori karakterim değildir. Yani şimdi Star Wars'tan bahsetmeye başladım dikkat ettiyseniz. Aslında bilim kurgu edebiyatı tıpkı bilim gibi birbiri içine geçen bir edebiyat. Yani bilimde her ne kadar işte matematik, kimya, fizik, biyoloji gibi ana majör dallar olsa da birbirinden çok ilham alan bir sürü unsur vardır o teorilerin içerisinde. Bilim kurgu edebiyatı da bundan çok farklı değil. Bilim gibi bir tabiatı var. Hepsi birbirinden bir şey esinleniyor. Ama bazı bilim kurgu eserleri çok iyi edebiyat eserleri. Ben neyse daha fazla kişisel kritik yapmayayım ama Dune onlardan birisi. Yeri gelmişken Duncan'dan bahsetmem gerekiyor bence. Çünkü Duncan nasıl geri geldi? Nasıl dirildi? Duncan'ın Paul üzerinde ciddi bir etkisi var. Çocukluğundan bu yana Paul'ün aslında bir nevi mentoru. Duncan öldükten sonra Paul'ün evrene hükmetme hırsını dengeleyebileceklerini düşünen alemin en acayip genetikçileri Tilly Luxu grubu bu Duncan'ı diriltiyor. Hem de öyle klon falan değil. Yani bayağı orijinal parça değişensiz olarak tekrar hayata döndürüyor. Duncan da gel yapma etme demeye başlıyor Paul'e. İşte bırak bu işleri diye etkileyecek oluyor ama Paul çok net. Bu benim kaderim kardeş, ben taht için geldim bu dünyaya diyerek kehaneti kendi için doğrulamaya devam ediyor. Yani kardeşim aynen devam. Romanın yazarı Herbert, insanların bilme değil ama inanma ihtiyacını karşılamanın önemli bir hizmet gücü olduğunun çok farkında. Melanjın yani baharatın Arrakis'te olmasının ve Pol'ün 100 yıllık kalkınma planında melanj, tahtım dışında bir gündemin olmamasının imparatorluk nezdinde karşılığı çok net. Aman canım, maşa dururken niye elimi yakayım diye düşünen gruplar, ruhban sınıfını, genetik bilimcileri ve Lonca adı verilen politik konseyi bir araya getirerek "Tamam, Pol'ün ağaçlıyoruz artık yeter." deyip ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Bu arada ortalıkta cirit atan yüz dansçıları da var. Gözüne kestirdiklerinin görünümünü, sesini, artık neyi varsa aynen bu kelamun gibi kendilerini o şekle sokuyorlar. Ve evet arkadaşlar, Ajan Smith de buradan aşırmam. Paul tabi spiritüel eğitimlerinden dolayı yüz dansçılarını vesaire ayırt eden bir tip ama karşı tarafta vitesi artırdıkça artırıyor ve korkunç bir şey oluyor. Pol'e karşı olan grup atom bombası gibi bir silahla işi bitirebileceğini sanıyor. Bu bombanın adı Taş Yakan olarak geçiyor kitapta ve saldırı gerçekleştiği an Pol gözlerini kaybediyor. Ama Pol yine de görüyor yani. Gündelik yaşamında herhangi bir sıkıntı yok. Gözleri onun görmesi, yani gözlerinin olmaması onun görmesine engel değil. Ama geleneklerine bağlı Fremen toplumu görmeyen tüm Fremenleri çöle gönderdiği için Paul de buna gerek kalmadan kendi gidiyor çölün ortasına kum solucanını beklemeye. Yani burada asıl amaç kum solucanı alsın beni, yesin bir güzel, valla alsın Allah benim canımı, valla canıma yetti diyerek gitmiyor sonuçta. Herkesin vızır vızır kaçtığı kum solucanına gidip rodeo yapmış bir birey kendisi ama başına açılan ve herkesin başına açtığı dertleri bir düşünüyor oracıkta. Geçenlerde okudum. Daha önce de bahsetmiştim. Kitabın yazarı birçok şeyle aynı anda ilgilenen birisi. Hatta meşguliyetlerinin içerisinde vahşi doğada hayatta kalma rehberliği de var. Eserler hep sanatçısından izler barındırır ya, aslında Herbert hayatı boyunca yaptığı bağımsız okumaları ve daldan dala değiştirdiği sıra dışı meslekleri sayesinde çok insan tanımış olmalı ki kitaptaki karakter tahlilleri inanılmaz iyi. Bakın, kitaptakilerin hepsi insan. Ama her biri farklı gezegenlerde yetişmiş insanlar. Susuz yerde yetişeni var, bunun açlık yerde yetişeni var. Yani yaşama dair bakışları elbette aynı değil, görünüşleri de öyle. Bunca farklı iklimi ve insanı nasıl bir arada tutabiliriz? Bir arada olma inancıyla elbette. Bunun da belli başlı kuralları var, kurumları var. Herbert bunu Dune Mesih'inde çok ama çok güzel aktarıyor bize. Bu arada Arrakis'te bariz bir şekilde kullandığı Arapça kelimelerden ve coğrafi koşullardan da anlaşılabileceği üzere Orta Doğu'yu temsil eden bir gezegen. Kendisi de itiraf ediyor sonraki notlarında. Mesela Coam adını verdiği ticaret loncasının OPEC olduğunu falan yazıyor. Kitabın beni birçok yerde kıstırıp şaşkına çevirdiğini de söylemem gerekir. Yani ilk iki kitabın totalde. Minnoş Kalp Pol'ün nasıl eli kanlı bir tirana dönüştüğünü an be an izlemek ve hiçbir anında tutarsızlık yakalamamak bayağı ürkütücü. Zaten yazarın iddiası da bu. Herkese eşit fırsat ve adalet sunmak ulaşmamız gereken bir ideal olmalı ama bu uygulamayı gerçekleştireceklerin de insan olduğunu ve farklı yetenekler sergileyeceklerini unutmamalıyız diyor. Savaş tasviri ise içinde eziklik, alçaklık ve gerekçesiz saf kötülük barındıran haliyle o kadar gerçekçi ki Herbert zaten 2. Dünya Savaşı sırasında 20'li yaşlarında gazetecilik, fotomuhabirlik yapmış biri. Bunu daha önce Dune'la ilgili yaptığım podcast'te de söylemiştim. Pakistan'ı, Vietnam'ı çok iyi bilen, üzücü kıyımlara şahit olmuş ve insanlara bu haberleri aktarmış biri. Dune evreninde de savaş tüm iğrençliği ve acısıyla gözümüze sokuluyor. Pol deyip durduğumuz Atreides hanedanının varisini de muhtemelen ABD'yi temsilen betimliyor ve kitabın sonunda anlıyoruz Herbert'ın anti-Amerikancı bir ideolojisinin olduğunu. Zaten ilginçtir. Herbert'ın Fremenlerle ilgili olarak pek olumsuz bir şey değinmediğini de görüyoruz. Bu arada yok efendim baharat petrolü temsil ediyor, yok Harkonnenler Nazi Partisi'ni temsil ediyor diye son derece bariz olan sembolizmi bozmak istemem. Ama kitap politik bir kurgu olmasının yanı sıra simgeci bir roman. Bu haliyle söylemek istediğimi hem daha rahat hem de daha derin söyleyebiliyor. Yani o nedenle notlar alarak okumak çok keyifli, tavsiye ederim. Yine de kum solucanlarına dair eklemek istediğim son bir şey var. Herbert çevreci ve ekolojist biri. Çölde susuz yaşayabilen, etrafına dehşet saçan bir canavarın temsil ettiği şeyler elbette bir zamanlar %90'ının suyla kaplı olduğu bu gezegende işte Kum alabalığı, insanlar ve başka ziyaretçiler gibi istilacı türler tarafından mahvedilen doğaya ilişkin. Gelelim kadın erkek ilişkilerine. Tanık olduğumuz tek romantik ilişki Paul ve Chani arasında ve bu iki sevgili arasındaki diyaloglar pek de öyle destansı değil. İki sıra dışı karakterin çok da sıra dışı olmayan bir aşk hikayesi söz konusu ve aşkları kurdukları güç sisteminden daha da önemli değil. Bu da çok gerçekçi. Chani eceli geldiğinde ölüyor. Paul de tamam öyleyse deyip yasını tutup düzenini bozmuyor. Alia da Paul'in kız kardeşi. İlk kitapta Alia henüz doğmamıştı. Yani daha doğrusu sonlara doğru doğmuştu. Zeki mi zeki, cevval mi cevval bir kız çocuğu. Bu kitapta da geçmiyor. Bir sonraki kitap olan Dune'un çocuklarında Alia'nın ne kadar iyi bir yönetici, hatta ne iyi bir peyzaj ustası, parklar, bahçeler, atık su yönetimi konusunun master olduğunu görüyoruz. Ya Arrakis'e bir kreş açmadığı kaldı yani. Öyle bir hizmet bağımlısı kişilik. Ölümüne üzüldüğüm karakterlerin başında geliyor. Yani Melanet'e yakalandı falan. Tabii şimdi Melanet ne demek? İşte orası biraz karışık. Başka bir bölümde anlatırım ama ilginç bir olay o da. Yani şimdi Paul'ün nasıl öldüğüne de girerdim ama koskoca Paul'ün hapishanesine gitmesi tam da Dune serisinin tabiatına uyuyor. Bu kaydı yayınlarken ben Dune filminin ikincisini hala izlememiş olacağım ama tahminimce genel olarak ikinci kitap ele alınıyor filmde. Yani gördüğüm tanıtım videolarından öyle anlıyorum. Ben açıkçası ilk filmi çok beğenmiştim. Jodorowsky'nin Dune tasarımcılarından Giger'in çizimlerini kullanmaları, oyuncu seçimleri, özellikle Baron Harkonnen rolüyle Stellan Skarsgård muhteşemdi. Ya tam hayalimdeki gibiydi o evren. Evet, yavaştan kapatsam iyi olacak, çok da sıkmadan. Dune'u yazmaya 43 yaşında başlayan ve 66 yaşında bitiren, bitirir bitirmez de hayatını kaybeden sevimli ve bilge ihtiyar Frank Herbert'ı saygıyla anıyorum. Bir sonraki Dune kitabını kaydetmek için de sabırsızlıkla zaman yaratmayı bekliyorum kendimden. Bu kaydı ise kendisini çok sevdiğim bir sözüyle kapatmak istiyorum. Geçmişte yaşamak imkansız. Şimdi de yaşamak zor. Gelecekte yaşamak ise israf. Tekrar konuşmak dileğiyle, hoşça kalın.